Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa anayasa, anayasal yönetim, reformlar ve demokrasi istikametinde yaşanan gelişmeleri ele alıyoruz. Bu gelişmelerde rol oynayan isimleri, belgeleri, zaman zaman tarihi dönüm noktalarını, uluslararası gelişmeler, iktisadi gelişmeler, sosyolojide yaşanan kırılmalar, değişimlerle, dönüşümlerle beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Böylece Türkiye'nin uzun bir tarihi tecrübesi olan reform ve demokratikleşme çabalarını ele alıyoruz. Bu şekilde de Türkiye'nin halihazırdaki demokrasisinin güçlü köklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu tarihi perspektif içerisinde milli mücadele dönemine gelmiştik. Islahat, tanzimat fermanları, meşrutiyet dönemi, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, bu dönemlerin içerisinde yaşananlar, nihayet Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi, Mondros mütarekesi ve onu mütakiben yaşanan işgaller ve bu dönemden itibaren ortaya çıkan müdafaa-i hukuk hareketleri, genel toplumunda milli mücadele diyeceğimiz direniş hareketleri, işgale karşı Müslüman ahalinin hakkını, hukukunu savunan mahalli dernekler, kongreler, bazen silahlı grupların ortaya koyduğu direnişi ele almaya çalışıyorduk. Bu direniş cephesi içerisinde, milli mücadele içerisinde de farklı gruplar, farklı tezler, yapılar var. Nihayet bunlar neticede merkezileşerek Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, buradaki isyanı bastırmak maksadıyla, asayiş meselelerini kontrol etmek maksadıyla kendisine tevdi edilen askeri ve idari alanda geniş yetkileri ihtiva eden müfettişlik göreviyle Samsun'a çıkmasından sonra bu dağınık yerel direnişlerin merkezileşmesi, birleştirilmesi istikametindeki gayretler Mustafa Kemal Paşa'nın ve etrafındaki heyetin çalışmalarıyla devam edecek, yoğunlaşacak, ilerleyecek. Buradaki perspektifte, buradaki yol haritası da aslında Amasya tamiminde ortaya konulmuş olmakla beraber zaman içerisinde yazışmalarla, görüşmelerle yapılan Erzurum-Sivas kongreleriyle daha ileri aşamaya taşınacak. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce işgale karşı arayış içerisinde olan, direniş içerisinde olan müdafaa-i hukuk heyetleri kuruldukları mahalden başlayıp kaza ve vilayetleri de kapsayarak giderek bölgesel karakter kazanan İstanbul hükümetinden ayrı birer güç merkezi haline, ayrı birer güç haline gelmişti. Bazıları birkaç vilayeti kapsayan dernek, hatta Kars'ta olduğu gibi parlamentolu küçük bir devlet görünümü içine girmişti. Ancak bu teşebbüsler sonucunda oluşan direniş yapılanmaları, teşkilatları, dernekleri ve kurtuluş stratejileri, mücadele stratejileri yerel perspektiften kurtulamamıştı. Bu ilk aşamanın ardından kongreler dönemi başlamıştı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde bölgesel nitelik taşıyan ve birbirinden bağımsız kongreler düzenleniyordu. Böylece buradaki güçlerin artırılması ve müşterek hareket etme yol yöntemi aranıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçtiği ilk günlere rastlayan Erzurum Kongresi, diğerleri gibi bölgesel bir nitelik taşımasına rağmen Mustafa Kemal Paşa'ya liderlik yolunu açması bakımından önem taşır. Hem Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği bakımından hem de bu mücadelenin merkezileşmesi, birleşmesi bakımından Erzurum Kongresi dikkatle takip edilmesi, hatırlanması gereken önemli tarihi anlardan birisidir. Kongrenin toplanmasına yönelik teşebbüsler Mustafa Kemal Paşa'dan bağımsız olarak yerel teşkilatlardan gelmişti. 6 vilayetin Ermenilere verilme ihtimali ve Trabzon'da Pontus Devleti kurma planları Erzurum ve Trabzon illerini işbirliği yapmaya zorluyordu. Diğerleri gibi yerel çözüm yolu arayan, daha doğrusu bölgesel çözüm yolu arayan bir teşkilat olan Şarki Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi, mütareke sonrası ortaya çıkan bu gelişmeler karşısında Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne yazdığı 30 Mayıs 1919 tarihli mektupta, dikkat buyurun, 30 Mayıs 1919, yani bunun hazırlıkları yapılmış, teşkilatlar, dernekler kurulmuş, 15 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış durumda. Ama hemen 30'unda bu mektup yapılan hazırlıklar çerçevesinde yazılmış. Erzurum-Trabzon işbirliğinin zorunluluğu ortaya konuyor ve bir kongre çağrısı yapılıyor burada. Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin cevabında ise kongre düzenlenmesi teklifinin son derece olumlu karşılandığı belirtiliyor. 17 Haziran 1919'da toplanan Erzurum Vilayet Kongresi'nde tek çıkar yol olarak 6 vilayetin birleşerek Erzurum'da bir genel kongre toplamaları konusunda fikir birliğine varılıyor. Bu genel kongrenin toplanma tarihi de 10 Temmuz 1919 olarak saptanıyor. Bu kongreye hazırlık, 10 Temmuz'da da kongre toplanacak. İki mahalli örgüt arasında bölgesel kongrenin düzenlenmesine yönelik teşebbüsler sürerken Mustafa Kemal Paşa Amasya'da bulunuyordu. 3 Temmuz'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa kongreye katılma yolları arıyor. O tarihten 8 yıl sonra nutukta bu şöyle ifade ediliyor. Evvela ben behemel kongreye dahil olmalı ve onu idare etmeliydim. Çünkü zaman geçirmek sizin irade-i milliyenin faaliyete geçirilmesini ve milletin bizzat fiilen ve silahlı olarak tedbirler almaya başlamasını temin zaruretine kaniydim. Bununla birlikte kongreye katılacak delegeler önceden belirlenmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye katılma isteği özellikle Erzurum Teşkilatı'nın ileri gelenlerince kuşkuyla karşılanmıştı. Bu kuşkunun temelinde Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul hükümetine karşı o tarihte henüz doğrudan cephe almamış olması yatmaktaydı. Bu itirazlara rağmen doğuda büyük bir askeri güç kaynağı olan Kazım Karabekir Paşa'nın araya girmesiyle bu şüphe giderilmiş. İstifa eden iki Erzurum delegesinin yerine Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay Bey kongre delegeliğine getirilmiştir. Yani Rauf Orbay da milli mücadeleyi yürüten bu bahsettiğimiz merkezileşme ve birleşme çabalarında başından beri olağanüstü bir gayretle mücadele eden isimlerden birisi. Mustafa Kemal Paşa ile beraber hareket ediyor. Nitekim milli mücadelenin ilk başbakanlarından, önemli isimlerinden biri olacak. Ama dikkat buyurun lütfen. Bakınız, Erzurum ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri beraber bir Ermeni ve Rum çetelerine karşı ve bu bölgenin Türkiye'den koparılma ihtimaline karşı beraber bir çalışma yürütüyorlar. Buradan bir kongre toplayacaklar. Bu iki vilayetin gücünü, daha doğrusu yani vilayet diyoruz ama bu aslında daha geniş alanları ihtiva ediyor. Yani şöyle söyleyelim, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun gücünü bir araya getirecek bir kongre topluyorlar. Mustafa Kemal Paşa da işte Samsun'a çıkmış ve bu mücadelenin birleştirilmesi, merkezileşmesi için gayretlere başlamış. Ama halihazırda bu tam bir kesinlikle ilan edilmiş değil. Oradaki Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin içinde yer alanlar Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul hükümetinin temsilcisi olması ihtimaliyle, daha doğrusu görevlisi zaten, generali, müfettişi, kendi yaptıkları çalışmaya bir zarar mı gelecek endişesi içerisindeler. Bakın, bu endişe, şüphe, bunlar gerçekten bu dönemin çok üzerinde durulması gereken hususları. Geçtiğimiz programlarda biraz bu meseleleri daha uzun ele almıştık. O yüzden bu dönemi anlamaya çalışırken, bu dönemdeki tartışmaları değerlendirmeye çalışırken, şimdiki gündelik polemiklerin ötesinde ve aynı zamanda keskinliklerden, sertlikten uzak bir şekilde anlamaya çalışmak lazım. Bu iki vilayetin yaşadığı bu endişe, şüphenin altını hani özellikle çizelim. Neyse, bu özellikle Kazım Karabekir Paşa'nın müdahalesiyle aşılıyor. Şimdi Kazım Karabekir Paşa deyince burada da bir durmamız lazım. Çünkü Kazım Karabekir Paşa da bu süreçte, yani Anadolu'daki milli mücadelenin yerel, bölgesel özelliklerden milli karakter kazanmasına ve merkezileşmesine, birleşmesine yönelik baştan itibaren çok güçlü katkılar veren isimlerden birisi. Anadolu'daki dağıtılmamış, güçlü, hatta hani takviye edilmiş kol ordunun başındaki isim, Anadolu'da milli mücadelenin temel dayanaklarından birini teşkil ediyor bu kol ordu. Bu kol ordunun sayesinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Rum ve Ermeni çetelerinin tasallutundan, buradaki ahali bu bölgelerden tamamen sürülmekten ve katledilmekten korunmuş oluyor. Bu kol ordu ve bu kol orduyla ilişkili, ilişkisiz silahlı gruplar var. Ayrıca bahsettiğimiz müdafaa-i hukuk cemiyetleri var. Kazım Karabekir Paşa burada sadece Mustafa Kemal Paşa'nın ve Rauf Orbay'ın kongreye dahil olmasını temin etmiyor. Zaman içerisinde ortaya çıkacak. Mustafa Kemal Paşa'nın ordudan istifa ettikten sonra dahi emrinde olduğunu belirterek, aslında Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinin yolunu açan en önemli askeri ve pozisyonu itibariyle de siyasi kişilik, tarihi kişilik olarak ortaya çıkıyor. Bunun altını özellikle çizelim. Mustafa Kemal Paşa'nın yürütmeye çalıştığı milli mücadelenin birleştirilmesi, merkezileştirilmesi ve bu mücadelenin liderliğini Mustafa Kemal Paşa'nın yürütmesi meselelerinde hayati derecede önemli bir geçiş sürecini ifade ediyor. Evet, kongre hazırlıklarının zaman alması nedeniyle Erzurum Kongresi, Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van delegelerinin katılımıyla 23 Temmuz 1919'da açılıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanan kongre 7 Ağustos'ta sona ermiş ve 10 maddelik bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride milli sınırlar içerisinde bulunan bütün vatanın, vilayetlerinin, bölümlerinin bir bütün olduğu, birbirinden ayrılamayacağı, her türlü yabancı işgale karşı konulacağı vurgulanıyor. Kongrede ayrıca daha sonra Sivas Kongresi'nde birkaç küçük değişiklikle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğü haline getirilecek olan tüzük de kabul ediliyor. Kongre yetkili bir heyeti temsiliye seçilmesini ve bu heyetin Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında yürütme organı olarak hareket etmesine de karara bağlıyor. Evet, bu kongrenin bu şekilde karara bağladığı çerçeve fevkalade önemli. Burada özellikle bir başka programda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bu bahsettiğimiz tüzüğünü de sizlerle paylaşmak üzerinde konuşmak isterim. Burada bu tüzük bütün Müslüman ahaliyi tabii üye kabul ediyor ve bu kuşatıcılıkla cemiyet ve mücadele, milli mücadele kendisini tanımlıyor. Erzurum Kongresi'nin hemen öncesi ve sonrasında Batı Anadolu'da da direniş hareketleri hazırlamaya çalışan kongreler var. Yine bölgesel nitelikte kongreler. 10 Temmuz'da 1. Edirne Kongresi, 26 Haziran 12 Temmuz arasında 1. Balıkesir, 26-30 Temmuz arasında 2. Balıkesir Kongreleri. Burada vilayet adını veriyoruz ama Erzurum Kongresi dediğimizde nasıl etrafındaki vilayetlerden de katılım varsa, buradaki kongreleri de biraz böyle düşünmek lazım. 6-9 Ağustos arasında 1. Nazilli Kongresi, 16-25 Ağustos arasında Alaşehir Kongresi toplanıyor. Bu atmosferde başından beri direniş hareketlerinin kendi kontrolü altında merkezi bir yapı içinde yürütülmesi gerektiğine inanan Mustafa Kemal Paşa, kendi inisiyatifi dışında gelişen bu kongrelerin yerine tüm direniş hareketlerini birleştirmek amacıyla organizasyonunda kendisinin etkin bir rol oynayacağı yeni bir kongre girişimi başlatıyor. Bu teşebbüsün 4-11 Eylül tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'nde ülke genelindeki bütün müdafaa hukuk cemiyetlerinin merkezi bir yapı içerisinde birleştirilmesi bakımından önemli bir rolün olduğunu ifade edelim. Gördüğünüz gibi değerli dinleyiciler, bir yandan devletin otoritesi sarsılmış, ordu tasfiye edilmek isteniyor, işgaller söz konusu, Rum-Ermeni çeteleri söz konusu. Bunlar karşısında da kendi varlıklarını, canlarını, mallarını, mülklerini, namuslarını, hürriyetlerini, milli varlıklarını korumak isteyen, bütünlüğünü kaybetmiş yerel, mahalli unsurlar, bazen bölgesel nitelikte bir direniş hazırlığı içerisinde. Bunun dernekleri var, kongreler topluyorlar. Kars gibi, bazen Oltu gibi yerlerde neredeyse küçük bir devlete, hükümete dönüşmüşler. Temsil kabiliyeti olan, meclisi olan bir idari yapı oluşturmuşlar. Diğer taraftan da bu dağınıklığın milli mücadeleye, direnişe zarar verebileceğini, öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğini değerlendiren, devletin içerisinden gelen aktörler var. Tecrübeli asker, siyasetçi, idareci aktörler. Bunlar da bu direnişi derleyip, toparlayıp, birleştirmek, hiyerarşiye ulaştırmak, merkezi bir karaktere ulaştırmak istiyorlar. Bunların içerisinde de farklı görüşte olanlar var ama nihayetinde bu da Mustafa Kemal'in liderliğinde oluşmaya başlıyor. Mustafa Kemal'in liderliğinde de mutabakat oluşuyor. Ama bu süreç kolay bir süreç değil. Yani Erzurum'daki şüphe ve endişeden bahsetmiştik. Bunu aşan bir durum da söz konusu. Hani bir zaman içerisinde bu kongrelerle beraber ayrıca bir de Kuvayi Milliye denilen henüz güçlü merkezi devlet geleneğini ihtiva eden bir yapılanma söz konusu olmadığı için Kuvayi Milliye denilen silahlı gruplar ortaya çıkacak ve bunların zaman içerisinde merkezileşme, hükümetleşme, işte bir devlet geleneği ve hukuku içerisinde yeniden yapılandırma faaliyetleri de ciddi problemlerle, yer yer direnişlerle, hatta kopuşlarla sonuçlanacak. İşte Çerkez Ethem vakası örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu mücadelenin içerisinde, kendi içerisinde de kırılmalar yaşanacak. Zaten işte işgalin beraberinde getirdiği, devletin hani varlığının sarsıldığı, tartışıldığı bir yerde buna benzer gelişmelerin yaşanması neredeyse kaçınılmaz. Ama işte bu mücadeleyle burada bir merkezileşme, birleşme, derlenip toparlanma gayreti var. Devam edeceğiz. Ben program ekibi adına hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.